Ayrım 4.
Ama tuhaf bir sezgi gelmiş içine. Bu adamı alırsam iyi olacak. Kalbini kırmayayım. Ha bir eksik, ha bir fazla diye düşünmüş. Katmış veriyi kervana. Neyse, lafı uzatmayalım, kervan yola çıkmış. Başlangıçta her şey yolundaymış ama günler geçtikçe işler değişmiş. Birkaç kum fırtınasına yakalanmışlar çölde. Ardından bir hastalık da danmış hem adamlara hem develere. Bir de eşkıya basmaz mı kervanı? Ne yükten eser kalmış, ne maldan haber. Adamlar desen ya ölmüşler, ya çil yavrusu gibi dağılmışlar dört bir yana. Çölün sonlarına varıldığında Alihan Bey tek başınaymış. Bütün adamlarını, mallarını, develerini, atlarını kaybetmiş. Yarı baygın geçirdiği bir gecenin sonunda bir de gözlerini açmış ki veli yanı başında oturuyor. Bir tek o gitmemiş. Alihan Bey, herkes beni terk etti, sen niye gitmedin diye sormuş veliye. Veli, onların her birinin bir işi vardı. Kimi seyisti, kimi muhafızdı. İş bitti, hepsi gitti. Benim bir işim yoktu. Gitmem de gerekmedi. Alihan Bey, sağ ol da ben şimdi ne yapayım? Malım mülküm gitti. Yaşamam gereksiz şimdi. Veli, hala yapabileceğim bir şey var. Alihan Bey, artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Develerimi süremem, mallarımı satamam. Veli, yapabileceğin şeyler var. Bir süre yanımda kal ve bana bak. Ben senin varlığının görünürde hiçbir işe yaramayan ama aslında senin özünü oluşturan yanını gösteriyorum sana. Alihan Bey, nasıl yani? Veli, önce şu ağaçlardaki hurmalardan yiyelim ve şu kuyudan su içelim. Bugüne kadar hep hasta olmamak için ayakta kalıp malına mülküne sahip çıkabilmek için yedin. Bugün yalnız kendin için yiyeceksin. Bugüne kadar ya bir sonraki menzile kadar ya su bulamazsam diye düşünüp su içtin. Bugün yalnızca kendin için içeceksin. Bir gece sırt üstü yatıp yıldızları seyredeceğiz. Sen bugüne kadar gece yolunu bulabilmek için baktın yıldızlara. Bu gece yalnızca kendin için bakacaksın onlara. Bugüne kadar sen altınlar, sandıklar için yaşadın. Kendini sandıklara kapattın. Alihan Bey, ben malım mülküm olmadan hiçbir işe yaramam. Veli, iyi de bu söyleyen malı mülkü olan Alihan Bey mi yoksa sadece Alihan mı? Bütün ünvanlarının dışında konuşan, düşünen, yiyip içen, dinleyen, seyreden bir sen var senin içinde. O seni, yani kendini unutma. Kendisiyle sahip oldukları arasındaki farkı unutan, sahip olduklarını kaybettiğinde kendini boşlukta hisseder bu alemde. Kıssadan ise, ben dediğimiz şeyi oluşturan pek çok rol var. Acıkan, yiyen, içen ben vardır. Konuşan, düşünen, algılayan ben vardır. Bunlar psikolojik rollerimizdir. Bir de sosyal rollerimiz vardır. Mesleki rollerimiz vardır. Evlat, anne, baba, öğrenci, öğretmen, avukat, müdür, alıcı, satıcı rollerine bürünürüz. Sosyal toplumsal rollerimizi o kadar benimseriz ki giderek psikolojik rollerimizi küçümser, hatta unuturuz. Doktor, mühendis, müdür yanımıza çok önem veririz de yiyen, içen, uyuyan, konuşan, düşünen beni küçük bir şey olarak algılarız. Oysa psikolojik ve sosyal rollerimiz bir bütündür ve psikolojik rollerimiz küçük şey değildir. Sıcak bir yaz günü buz gibi bir bardak suyu Doktor Ayşe Hanım içmez, Ayşe içer. Doktor Ayşe Hanım hastalarına bakar. Soğuk bir kış günü bir bardak tarçınlı salebi müdür bey içmez, Ahmet içer. Müdür hanım içmez, Zeynep içer. Biz günlük yaşamda salebi Ahmet'in değil, müdür Ahmet Bey'in içtiğini düşünüyoruz. Müdürlüğü Ahmetlik'ten daha fazla önemsiyoruz. Hatalıdır bu tavrımız. Eğer yiyen, içen, düşünen, manzarayı seyreden Ahmet olmasaydı, müdür Ahmet de olmazdı. Bir Çinli bilgenin sözü, doğduğun zaman birsin, sapsade bir. Zamanla bir insana sıfırlar eklersin. Diplomaların olur, ünvanların, rollerin, rozetlerin olur, evler, arabalar alırsın. Bunların her biri bir sıfırdır ama bir insana eklendikçe senin değerin artar. Şu hale gelirsin. 1.000.0. Bütün bu sıfırların ne zamana kadar değeri vardır? Sen hayatta olduğun sürece, sen öldün, bir gitti. 0.0000.0 oldu. Sıfırların hiçbir anlamı kalmadı. İşte bir, bizim psikolojik rollerimizi, sıfırlarsa sosyal rollerimizi sembolize ediyor. Alihan Bey'in bütünü sıfırları gitmiştir. Ama biri hala elindedir. Onun değerini bilmelidir. Bir küçük bir şeydir. Ama sıfırlarınızın başında bu küçük şey olmasa siz evreni fark edemezdiniz. O bir olmasa siz şu an bu kitabı okuyor olmayacaktınız. Kendini bilmezlik, rol tutsaklığı, varoluşu yaşayamamanın belki de en temel göstergesi. Varoluşumuzu yaşayamadığımız zaman sahip olduğumuz toplumsal rolleri giderek öz varlığımızdan üstün tutmaya başlıyoruz. Pek çok kişiye müdür bey, karısına da müdür beyin hanımı denir ya da savcı bey, savcı beyin hanımı. Kişilerin adları çevre için önemli değildir. İşin kötüsü müdür bey de kendisini giderek yalnızca müdür bey olarak algılamaya başlar. Peki ya müdürlüğe giderse işte o zaman felakettir. Varoluşumuzu yaşayamadığımız zaman sahip olduğumuz toplumsal rolleri giderek öz varlığımızdan üstün tutmaya başlıyoruz. Çevremde emekli olan bazı kişilerin büyük sıkıntıya düştüklerini gözlemlemişimdir. Kendilerini sadece müdür, mühendis, eş, evlat diye tanımlayanlar gün gelip de bu rollerini kaybettiklerinde sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Örneğin emekli olduklarında kendilerini boşlukta hissediyorlar. Osmanlı'da bir veziri padişah azletmiş. Rütbesini, tuğlarını, mahiyetindeki adamları kaybeden vezir akşam konağına tek başına gelmiş. Böyle hayat olmaz olsun deyip soyunup yatağına yatmış. Dokunmaya cesaret edememişler. Ertesi gün yorganı açmışlar ki adamcağız ölmüş. Oysa o vezir küçük yaşlardan beri sahip olduğu psikolojik rollerin de farkında olarak yetiştirilseydi ölmesi gerekmezdi. Vezirliği kaybettikten sonra şimdi hayal bile edemediğimiz o günün yemyeşil İstanbul'un keyfini sürebilir, geceleri gökyüzünü keyifle seyredebilirdi. Muhtemelen bütün parası elinden alınmıyordu. İftar sofralarında sohbetler edebilir, okuyup düşünebilirdi. O vezir, vezirliğe büyük ihtimalle 40'ından sonra erişti. Peki vezirliği kaybettiğinde yaşamayan bu vezir, vezir olmadan önce nasıl yaşıyordu? Emekli olur olmaz hastalanan bazı büyüklerimiz o mesleğe girmeden önce nasıl yaşıyorlardı? Bazı rütbeler, makamlar, roller bir ayrı kutu gibi yaşam bahçemizi öylesine kaplıyor ki onlar sökülüp gittiğinde artık ekilip biçilemeyen bir bahçe, işe yaramayan bir ömür kalıyor elimizde. İşte bunu anlatıyor Alihan Bey'in öyküsü. Alihan Bey'in malı mülkü önemlidir. Sahip olduğu roller önemlidir. Ancak bütün bu sosyal mesleki rollerin yanı sıra psikolojik rolleri de önemlidir. Yiyen, içen, uyuyan, konuşan, dinleyen, seyreden Alihan da önemlidir. Psikolojik rollerimiz sosyal rollerimizden önceliklidir. Sosyal rollerimiz olmadan da psikolojik rollerimizle yaşayabiliriz. Ama psikolojik rollerimiz olmadan yaşayamayız. Veli Alihan Bey'in bu olmazsa olmaz yanına psikolojik rollerini sembolize etmektedir. Hisse, kendimizle sahip olduklarımız arasında ayrım yapmakta güçlük çekeriz. Oysa her insan sahip olduğu eşyaların, ünvanların, rollerin dışında yiyip içen, konuşup, düşünen, seyredip, dinleyen bir bene sahiptir. İçimizdeki bu sapsade bene sahip çıktığımızda o güne kadar tatmadığımız bir mutluluğu yakalayabiliriz. Belki o zaman o aborjinler bizim de gerçek insan olduğumuzu söylerler. Her insan sahip olduğu eşyaların, ünvanların, rollerin dışında yiyip içen, konuşup, düşünen, seyredip, dinleyen bir bene sahiptir. 9. Değerlere uymada 3 hata. Değerler. Toplumsal değerler insan yaşamının önemli bir yanını oluşturur. Bir değer belirli bir insan davranışının veya yaşam amacının bir diğerinden daha üstün olduğu yönündeki tutarlı ve derin inançtır. Değerler toplumdan topluma ve zaman içinde değişir. Toplumlar değerleri doğrultusunda bazı davranışların sergilenmesini takdirle karşılar. Örneğin sadakat, sevgi, cesaret, dostluk, temizlik, saygı, dürüstlük, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir. Değerler toplum için değerlidir. Değerlere uygun davranan insanlar da toplumun gözünde değerlidir. Değerlere uymada 3 hata. Sokakta herhangi bir insana toplumun değerlerine önem verip vermediğini sorarsanız hiç duraksamadan önem verdiğini söyler. Hepimiz değerlere teorik olarak çok önem veririz ama pratikte sürekli olarak değerleri çiğneriz. Değerlere uymada kanıksamış olduğumuz 3 temel hata vardır. 1. Ortamına göre değerlere uyarız. 2. Keyfimizin, moralimizin iyi olup olmamasına göre değerlere uyarız. 3. Karşımızdaki kişiye göre değerlere uyarız. Şimdi bu 3 hatayı açıklamaya çalışalım. 1. Hata. Ortama göre değerlere uymak. Bazı toplumsal değerlere bazı ortamlarda uyar, bazı ortamlarda uymayız. Örneğin trafik polisinin yanındaki kırmızı ışıkta dururuz. Polis yoksa aynı kırmızıda durmayız. Bu değerlere uyma konusundaki 1. hatadır. Bu tür hatalar değerleri içselleştirmediğimiz için ortaya çıkar. Bir değeri gerçekten benimseyenler her ortamda, her durumda o değere uygun davranırlar. Temizlik değerlerimizden birisi olarak kabul edilebilir. Bu değere ne yazık ki toplumun en azından bir bölümü ortamına göre uyuyor. Örneğin hiç kimse evindeki halıya, koridora tükürmez, sigarasının izmaritini atmaz. Ama sokağa tüküren, sigarasının izmaritini atan çok kişi görüyorum. Ortama göre davranıyoruz. Avrupa ülkelerine giden vatandaşım kaldırıma tükürmüyor, piknik yaptığında çöpünü çime atmıyor. Ama Kapıkule'yi geçince farklı davranıyor. Niçin orada çöp atmıyorsun da burada atıyorsun desem, büyük ihtimalle şöyle diyecek bana: ama burada herkes atıyor. Bu cümleyi bir takım değerlere ortamına göre uyduğumuz zaman kendimiz savunmak için kullanıyoruz. Ama burada herkes yapıyor. Ve maalesef liste uzuyor. Vergi kaçıran ama herkes kaçırıyor diyor. Trafik kurallarını çiğneyen ama kurallara kimse uymuyor, ben niçin uyuyayım diyor. Belirli bir değere niçin uymadığımızı açıklamaya çalışırken ama diye başlayan mazeret cümleleri kurduğumuz zaman bu tavrımız söz konusu değeri yürekten benimsemediğimiz anlamına gelir. Bir değeri yürekten benimseyen kişi o değere ortamına göre uymaz, başkalarına bakarak uymaz, ne olursa olsun uyar. Ben Batı ülkelerinde yere çöp atmıyorum. Ben ülkemde de yere çöp atmıyorum. Ben temiz bir sokağa çöp atmıyorum. Ben başkaları tarafından çöp atılmış pis sokaklara da çöp atmıyorum. O pis sokak belki yere çöp atılmasını hak ediyor ama ben oraya çöp atmayı hak etmiyorum. Pis bir sokak üzerine yeni çöpler atılmasını hak ediyor olabilir ama ben o sokağa çöp atmayı hak etmiyorum. Eğer bir toplumsal değeri yürekten benimsemişsek, içselleştirmişsek, başkalarının ne yaptığına bakmadan, ortama göre davranmadan uyarız o değere. Bunca yıldır evindeki halıya asla tükürmeyen bir insanın nasıl olup da sokağa tükürdüğünü anlamakta güçlük çekmişimdir. Bunun mantıklı bir açıklaması olması gerekir diye düşünmüşümdür. Yıllardır beklediğim açıklamaya Ekrem Işın'ın İstanbul'da Gündelik Hayat adlı kitabında rastladım. Işın'ın bu konudaki açıklaması iddiası geçmişe yönelik ispatı zor bir hipotez ama ilginç şöyle. Eski İstanbul'da 3 tane kutsal mekan vardı. Cami, çarşı, ev. İnsanlar sokakta fazla dolaşmazlardı. Gezmek amacıyla sokağa çıkmazlardı. Bu 3 kutsal alandan birinden diğerine gidebilmek için sokaklardan geçerlerdi. Evlerin dışarıya bakan pencereleri sınırlıydı. Pencereler hayat adı verilen kapalı iç mekana açılırdı. Özellikle kadınların hayatı hayatta geçerdi. Yoğurtçu, sütçü kapıya gelirdi. Ev kutsaldı. Bu yaşam tarzı içinde sokaklar kutsal değildi. Köpeklere terk edilmişti. İstanbul'a gelen batılı gezginleri hayrete düşüren 2 şey vardı. Birincisi sokaklarda çok miktarda köpek bulunmasıydı. Diğeri ise sokakta çok az insan görülmesi. İstanbullu merhametliydi. Büyük binaların dış yüzlerine taştan kuş yuvaları, kuş köşkleri yapılırdı. Sokak köpeklerine ise sadece yemek artıkları değil, özel olarak hazırlanmış paparalar verilirdi. Köpek pis mekruh kabul edilirdi, eve sokulmazdı ama sokakta bakılırdı. Işına göre bunun nedeni sokağın kutsal olmamasıydı. Bu yüzden de köpeklere terk edilebilirdi. Eğer bu açıklamanın gerçek payı varsa kuşaklar boyunca insanlar model alma yoluyla evlerini temiz tutmayı ama sokağa aldırmamayı öğrenmiş olabilirler. Konuya ilişkin başka pek çok açıklama yapılabilir. Örneğin bizim bugün şehirlerdeki piknik yerlerindeki çöp atma rahatlığımızın nedenlerinden biri göçebe yaşamış dedelerimizin doğadaki rahatlıkları olabilir. Onlar yayladan göçerken doğal atıklarını çevrede bırakabilirlerdi. Doğa bunları özümler içine sindirebilirdi. Ancak bugün teneke kutuları, naylon poşetleri doğa içine sindiremiyor. Belki bu yüzden eski alışkanlıklarımız yeni dünyada sorun yaratıyor. Bunları belirtmemin amacı şu: temiz olma değerine, ortamına göre uyuyor olmamız basit bir olay değil, çok değişkenli, karmaşık bir olaydır. Sokaklara çöp atanları, köpeklerinin kakasını kaldırımda bırakanları pis, görgüsüz diye adlandırıp işin içinden çıkamayız. Olayı daha derin, daha ayrıntılı düşünmek, yorumlamak zorundayız. İkinci hata, keyfimize göre davranmak. Yaygın bir tavır vardır. Canımız sıkılıyorsa, keyfimiz yoksa çevremize ters davranırız, aksilik ederiz. Böyle davranmak bize gayet doğal gelir. İş yerinde canımız sıkılmışsa ev halkına sinirli davranırız. Trafikte canımız sıkılmışsa iş yerindeki çevrelerimize döneriz. Kısacası herhangi bir nedenden ötürü keyfimiz kaçmışsa, moralimiz bozuksa çevremize öfkeli davranırız. Zaman zaman saygısızlık ederiz. Oysa böyle davranmak zorunda değiliz. Keyfimiz var veya yok, çevremizdekilere saygılı davranabiliriz, davranmalıyız. Keyfimiz olmadığında da çevremizdekilere saygılı davranabileceğimizi Koreliler bize çok şık bir şekilde gösterdiler. Bizde futbol seyircisi için alışılagelmiş davranış şekli şudur: eğer tuttuğunuz takım maçı kazanmışsa seviniriz, alkışlarız, kaybetmişse sinirleniriz, alkışlamayız. Oysa Koreliler son Dünya Kupası maçında böyle davranmadılar. Üçüncülük maçında Koreliler Türk milli takımına yenilmişlerdi, üzgündüler ama yine de nezaketi elden bırakmadılar. Yenilen takımlarını ve bizim takımımızı alkışladılar. Üçüncülük maçında televizyonu maç biter bitmez açan bir Türk izleyici herhalde şöyle derdi: tuh, maçı kaybetmişiz, Koreliler kazanmış. Niçin böyle derdi? Çünkü Koreliler alkışlıyordu. Oysa Koreliler yenildikleri halde alkışlıyorlardı. Yenilmişlerdi, üzgündüler. Buna rağmen alkışlıyorlardı. İşte bunu belirtmeye çalışıyorum. Keyfimiz var veya yok, çevremizdekilere, karşımızdakilere saygılı davranabiliriz, Koreliler gibi. Dünya Kupası'nda üçüncülük maçını anlatan TRT spikeri o güzel Türkçesi ve her zamanki nezaketiyle şöyle diyordu: sevgili izleyiciler, inanmayacaksınız ama maçın bitimine bir dakika var ve bir tek Koreli stadyumu terk etmedi. Maç bitti, Koreliler yenildi. Spiker arkadaşımızın hayreti daha da arttı. Çünkü bir tek Koreli bile stadyumu terk etmemişti. Ve üstelik tüm izleyiciler her iki takım birden alkışlıyorlardı. Ve dahası tribünlerde iki bayrak belirdi. Türk bayrağı daha büyüktü, Kore bayrağı daha ufak. Bu da ev sahibi nezaketi olsa gerek. Stadyuma gidip futbol maçı izlemem ama bildiğim kadarıyla bizde böyle şey olmaz. İki taraftan birinin kaybettiği anlaşılınca kaybeden takımın taraftarları daha maç bitmeden stadyumu terk etmeye başlar. Bu arada oturulan plastik koltukları kıranlar da olur. Bu doğal kabul edilebilecek bir davranış değildir. Evde, maçta, iş yerinde bizim keyfimiz yok diye başkalarının da keyfini kaçırmamız şart değildir. Keyfimiz var veya yok, çevremizdekilere saygılı davranabiliriz, davranmalıyız. Üçüncü hata, karşımızdaki kişiye göre değerlere uymak. Bazı değerlere uyup uymama konusunda ölçütümüz karşımızdaki kişidir. Örneğin fiziksel açıdan ve statü açısından bizden güçlü kişilere saygılı davranırız. Güçlü bulmadığımız kişiler karşısındaysa saygılı davranmayız. Davranışlarımızı kontrol etme ihtiyacı duymayız. Oysa renkleri, cinsiyetleri, yaşları, statüleri ne olursa olsun tüm insanların onurları eşittir. Bu yüzden ayrım gözetmeden hepsine saygılı davranmalıyız. İnsanların onurları eşittir. İnsanoğlu bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. İşte bu beni üzüyor. Sokakta herhangi birilerini durdurup insanlara saygılı mısınız diye sorarsanız hemen hepsi evet der. Ama bu evetçilerin birisi amirdir, hatta yapan elemanını azarlar, birisi öğretmendir, ödevini yapmayan öğrenciye bağırır, diğeri hekimdir, köylüye sen der, şehirliye siz, bir diğeri polistir, hırsıza hakaret eder. Her ne kadar insana saygılı olduklarını iddia etseler de bu amir, bu öğretmen, bu hekim, bu polis insana saygılı değildir. Çünkü kişiyi ve hatalı davranışını ayırmak zorundasınız. Hatalı davranışını eleştirebilirsiniz. Hatta hatalı davranışından ötürü bir yaptırım uygulayabilirsiniz. Fakat kişiyi topyekün eleştirmeye hakkınız yoktur. Kişiyi topyekün eleştirmek insana saygısızlıktır. İnsan onursunu umursamazlıktır. Bir profesörün onuru bir çöpçünün onuruna eşittir. Bir kapıcının onuru bir genel müdürün onuruna, hekimin onuru hastanın, hasta bakıcının onuruna eşittir ve bir müfettişin onuru bir hırsızın onuruna eşittir. İster bir varsayım deyin, ister bir dogma, tüm insanların onurları eşittir bu dünyada. İnsanların bilgileri, yetkileri, statüleri, güçleri farklı farklı olabilir. Ancak onurları eşittir. Hiçbir insan renginden, cinsiyetinden, inançlarından veya hatalı bir davranışından ötürü aşağılanmamalıdır. Bir hırsızın diyelim ki 10 davranışı var. 9'u iyi ama 10. davranışı kötü. Hırsızlık yapıyor. Bu 10. davranış için onu tutuklayabilir, yaptırım uygulayabilirsiniz. Ama onu topyekün suçlamaya, içinizden geldiği gibi aşağılamaya hakkınız yoktur. Tutukluların, mahkumların hakları vardır. Haklarını çiğnerseniz siz de suç işlemiş olursunuz. Bir ülkenin yasalarına göre bir kişiyi idam edeceksiniz diyelim. Bu mahkumu idamdan önce aç bırakmaya veya ona küfür etmeye hakkınız yoktur. O mahkumun onuru hapishane müdürünün onuruna eşittir. Benim onuruma da eşittir. Benim onurum bir çöpçünün onuruna eşittir. İkimizin bilgisi, yetkisi, statüsü farklıdır. O çöpçü benim fakülteme gelip ders anlatma yetkisine sahip değildir. Ben de sokaktaki çöp bidonunun yerini değiştirme yetkisine sahip değilim. O çöpçü evinin kralıdır. Köyüne gitse kuyruk olup elini öperler. Ben kendimi ondan üstün göremem. Benim onurum tuvalet temizleyen bir hanımın onuruna eşittir. O hanım evine geç gitse kızı kapıya çıkıp anne geç kaldın diye yanaklarından öpüyor. Benim kızımın eşimin yanağını öpmesi, o kızın annesinin yanağını öpmesi veya hırsızlıktan hüküm giymiş bir kadının kızının onun iki yanağını öpmesi aynı şeydir. Aralarında hiçbir farklılık yoktur. Tüm insanların onurları eşittir. Kızılderili'nin ifadesiyle Mitaku Oyasın, hepimiz hayvanlar ve bitkiler dahil kardeşiz. Eğer bir mahkumun hatalı davranışı varsa onu eğitmeli, ıslah etmelisiniz. Gelecekte mahkumlar tedavi edileceklerdir. Ben eğitilebilecek, tedavi edilebilecek bir insandan daha onurlu olduğumu nasıl düşünebilirim? Biz bugün mahkumları tedavi edemediğimiz, eğitemediğimiz için arada bir af çıkarıyoruz. Hiç hastanelerde af çıkarıldığını, hastaların sevabını erken taburcu edildiklerini duydunuz mu? İnsanlar onurların eşit olduğunu düşünmek istemiyorlar. Kendilerini başkalarından üstün görüyorlar. Bir yönetici, bir müfettiş başlangıçta iyi niyetle işini hakkıyla yapabilmek amacıyla iş ilişkisi içinde bulunduğu kişilere mesafeli durmaya başlıyor. Giderek bu mesafeli duruş kendini üstün görmeye dönüşebiliyor.